Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 1.40 Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ ol.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konumuz var. Sizin karşınızda hocamızla birlikte müzakere edeceğimiz. Aslında birbirleriyle bağlantılı konular bunlar. İlk olarak programın birinci bölümünde dünya düzenini konuşacağız. Dünya düzeni yeniden mi kuruluyor? Hangi güç dengeleri arasında dengelenmeye çalışılıyor dünya düzeni? Amerika'yı konuşacağız, Çin'i konuşacağız. Ekonominin ve jeopolitiğin ağırlık merkezinin batıdan doğuya kaymasını konuşacağız. İkinci bölümde de yine bu konularla alakalı Ergün Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Yükselen Surlar, Yükselen İsyanlar başlıklı yazıyı ele alacağız. Hocam, öncelikli olarak bu ilk konuyla başlamak istiyorum ben. Dünya aslında böyle birbiriyle ilişkili böyle üç ciddi değişimle karşı karşıya gözüküyor. Bunlardan birincisi, az önce de ifade ettiğim gibi ekonominin, jeopolitiğin ağırlık merkezinin batıdan doğuya kayması. Yine ikinci olarak da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan uluslararası düzene karşı duruşlar, Amerika'nın küresel liderliğinin, liberal ekonomik sistemi esas alan uluslararası düzenin sorgulanması. Ve üçüncü olarak da Amerika ile Çin arasında başlayan bir küresel liderlik yarışı var. Hani bunun nasıl neticeleneceği de önümüzdeki 10 yıllarda herhalde dünyanın kaderini belirleyecek önemli unsurlardan birisi.
Evet.
İki kutuplu dünyada Amerika ve Rusya, Sovyet Rusya vardı. 90'lı yıllardan sonra biraz Batı'nın güç kazandığı, ağırlık kazandığı tek kutuplu bir dünyaya doğru evrilmiştik biz, ama şimdi yine Rusya'nın da özellikle Suriye Savaşı'nda başat rol oynayan ülkelerden birisi olması, öbür taraftan Uzak Doğu'da Çin'in devreye girmesi ile beraber böyle sanki üç kutuplu bir dünya haline geldi dünya. Bu üç, baştan beri saydığım bu üç unsur üzerinden bir başlarsak, ekonominin ve jeopolitiğin batıdan doğuya kayması, Amerika'nın küresel liderliği ve son olarak da Çin.
Evet.
Sadece bunlar mı vardır dünyada yeni düzenin kurulmasındaki başat rol konular, bunlar mıdır?
Evet.
Gerçekten böyle yeni bir güç dağılması, yeni rol paylaşımı söz konusu mu? Hem sistemler adına hem ülkeler adına.
Evet. Şimdi burada tabii merkeze aldığımız mesele önemli. Bizim burada dünya düzeni derken herhalde siyasi bir egemenlik aklımıza geliyor. Dünyayı yönetme konusunda hegemonyayı öne çıkarıyoruz burada. Daha çok askeri, siyasi, diplomatik ve ekonomik gücü, bunu elinde tutan ve bununla dünya üzerinde hakim olan, dünya düzeni derken bunlara dayanan bir şeyi aklımıza getiriyoruz. Tarımsal dönemde, sanayi devriminden önce tarıma dayalı toplumlar vardı ve dünyada tarıma dayalı toplumsal düzenlerle hükmeden hegemonyalar vardı. Mesela bunlardan en önemlisi işte 600 yıl devam eden Osmanlı Devleti vardı ve biz Osmanlı Devleti olarak bir dünya düzeniydik. Tarım toplumunun özelliklerine göre bir üretim biçimine sahiptik. Ondan beslenen bir askeri yapımız vardı. Ve yine bunlara dayalı olarak geleneksel silahları kullanan, diplomasiyi kullanan bir yapı vardı.
Evet.
Fakat daha sonra Avrupa'da çok büyük gelişmeler oldu. Rönesans'la birlikte reform, Rönesans, önce felsefi alanda, sanat alanında, dünyaya bakış bilinci konusunda çok radikal değişmeler ortaya çıktı. Dinle kurdukları ilişki biçimi değişti. Kendilerini algılama biçimleri değişti. Arkasında 17. yüzyılda dünyaya yönelen büyük sömürgecilik imkanlarını oluşturdular. Dünyayı sömürmeye başladı Avrupalılar. Ve 18. yüzyılda bütün o Rönesans, sanat, reform, bunları bütünleştiren bir aydınlanma hareketi entelektüel düzeyde ortaya çıktı. Ve arkasında da yine sanayi devrimi oldu.
Evet.
Bütün bunlarla birlikte Avrupa yeni bir dünya düzeni olarak doğdu. Bu dünya düzeninin sözcülüğünü Marx da yaptı, Marksizm de yaptı, liberalizm de yaptı o dönem. Çünkü hepsi de bunun insanlığın en büyük uygarlığı olduğuna inanıyorlardı ve dünyaya bu uygarlığı götürmeleri gerektiğini savunuyorlardı.
Bunu misyon edindiler aynı zamanda.
Bunu misyon ediniyorlardı. Bu 1940'lara kadar devam etti aslında. Yani Avrupa dünya üzerinde Osmanlı'nın yerine geçen bir düzen haline geldi. Dünya düzeni Avrupa oldu. Bunun içinde Fransa'da vardı, İngiltere'de vardı, Almanya'da vardı. Özellikle Fransa, İngiltere daha çok bunun başını çekiyorlardı. Ağırlıklı olarak hem entelektüel hem ticari hem askeri güç olarak. Nitekim Osmanlı dünya düzenini yıkan da bu güçler oldu. Osmanlı topraklarını 19. yüzyıldan itibaren önce Kuzey Afrika'dan değil mi?
Evet.
Bunlar işgal etmeye başladı. Yani Cezayir, Tunus, Fas,
Libya,
ondan sonra Mısır, ondan sonra işte
Hicaz bölgesi.
Hicaz bölgesi arkasından geldi. Ve bu bahsettiğimiz Fransızlar, İngilizler ağırlıklı olarak, işte Libyalılar vardı. En sonunda küçük kukla devletler Yunanistan gibi Osmanlı'dan çıkıp Osmanlı'ya silahını çeviren, Anadolu'yu işgal etmeye kalkışan gruplar oluştu. Dolayısıyla 1940'lara kadar aslında bir Avrupa dünya düzeni vardır. Bu Avrupa dünya düzeni hem ciddi anlamda bir entelektüel derinliğe sahip, hem emperyalist bir boyuta sahip, sömüren, hem de büyük silahlı güçlere sahip. Yani Britanya İmparatorluğu güneş batmayan imparatorluk olarak değil mi?
Evet.
Temsil ediyor. Fransa'ya baktığımız zaman hala bugün Afrika'da, Uzak Asya'da Fransızca konuşan, Amerika'da Fransızca konuşan birçok ülke var. Yani Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz zaman İngilizce konuşuyor. Yani İngilizlerin, Anglo-Saksonların kurduğu bir ülkedir. Dolayısıyla Avrupa dünya düzeni Osmanlı'yı yıkan ve onun yerine geçen bir dünya düzenidir. Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Bununla hem cebelleşmemiz, hem mücadele etmemiz, hem de anlamamız gerekiyor. Çünkü bizi yıkan, bizi dünya düzeni olarak ortadan kaldıran şey budur. 45'lerde...
Yani biz hocam aslında karşıtlık olarak düşünürsek, bu düzen yıkılınca ya da yıkabilirsek biz yerine neyi ikame edeceğimizi biliyoruz aslında biraz, değil mi? Yani
evet,
tarihi hafızamızla.
Evet, yani evet, yani dünya düzeni dediğimiz şey çok büyük makro yapılar. Bu bizim büyük yapımıza son veren bir başka büyük yapı oldu. O büyük yapı nedir?
Hangi yani bizim boşluğumuz dolduruldu.
Tabii bizim boşluğumuz dolduruldu. Biz tarım toplum düzeninden sanayi toplum düzenine geçemedik. Bunun için çok büyük mücadeleler verdik. O nedenle İlber Ortaylı 19. yüzyıla en uzun yüzyıl diyor.
Evet.
Neden en uzun yüzyıl? Çünkü Osmanlı o dönemde çok büyük mücadeleler ortaya koyuyor. Abdülhamid'in tek başına yaptığı mücadeleler gerçekten takdire şayan. Yani işte İpek Yolu, demir yolları bugün Çin'le deniyor. O şartlarda İstanbul'dan Hicaz'a kadar demir yolları götürüyor. 50 bin üzerinde telgraflar döşeniyor. Basra'yla Adriyatik coğrafyasını teller üzerinde birbirine bağlayan bir siyasi irade var bakın yani. 1800'lerin sonlarına doğru yapılıyor ve bunlar büyük şeyler yani. Yani bir yönüyle Özal da ikinci Abdülhamit sayılabilir yani. İkinci Abdülhamit.
Evet.
Mesela o da Türkiye'yi elektronikle donatmaya yöneldi Anadolu sınırlarında. Ama Abdülhamit düşünün. Yani Basra Körfezi'nden Adriyatik'e kadar 50 bin kilometrelik alanı telgraflarla döşüyor. Demir yollarıyla döşüyor. İstanbul'da ilk teknolojik girişimlerde bulunan, kalkınmalarda bulunan birisi. Chicago'da büyük bir fuar kuruluyor. İşte oraya Türk köyü, Osmanlı köyü kuruyor mesela. Dünya düzenini algılayan ve ona göre bir kendini kurtarma, buna karşı önlemler alma çabasında olan büyük bir şahsiyet. Abdülhamid'i büyük yapan şey bu. Şimdi bu uzun yüzyılda hakikaten işte mektepler açılıyor. Abdülhamid açıyor bunları. Mülkiye, harbiye, tıbbiye. Matbuat geleneği gelişiyor. Birçok insan Avrupa'ya gönderiliyor. Ya bu büyük dünya düzeni bizi de parçalamaya yönelen nedir? Bir şunu öğrenelim, görelim. Ki ona karşı başa çıkabilelim.
Evet.
Bir tutum var yani. Ve Abdülhamid modernleşmesi diyelim. Abdülhamid modernleşmesi farklı bir modernleşmedir. Yani Avrupa'ya tümüyle hayran olan ve Avrupa'yı tümüyle dışlayan bir modernleşme değil. Avrupa'daki modernliği gören ve ondan bazı yönleriyle yararlanan ama inancımızla, geleneğimizle, tarihimizle çatışanlara da şüpheyle bakan, onları da almama mücadelesinde olan bir şahsiyettir. O nedenle önemli bir modernleşmedir bu. Bir yönüyle biz tekrar o modernleşme tarzına yöneldik yani işin doğrusu da.
Evet.
Şimdi dünya düzeni 42. Dünya Savaşı'nda Avrupa Rusya karşısında darmadağın oldu. Yani içinden Hitler diye bir figür çıktı. Bir Avrupa'nın kendi iç çatışması diyalektiği çok önemli. Sınıflar diyalektiği var. Milliyetçiler diyalektiği var. İki temel yıkıcı şey. Toynbee buna işaret ediyor, büyük tarihçi. Diyor ki Avrupa'yı yıkacak şey milliyetçilik ve alkolizmdir diyor. Açık ve net. Ve yine açık ve net diyor ki Avrupa'yı diyor bundan kurtaracak şey İslam'dır diyor. Çünkü İslam'da milliyetçilik yok. Yani ırkçılık yok. Bütün kavimler işte Müslüman olup birbiriyle kardeştir diyor. Gayrimüslimler bile zimmet sözleşmesi yani vergi sözleşmesi yaptıktan sonra onların güvenliğini sağlama şemsiyesini...
Vatandaşlık hakları var.
Hakları var.
Evet.
Dolayısıyla Toynbee bir daha yani bir, büyük bir dünya düzenlerini uygarlıklar üzerinde okuyor. Ama dünya düzenlerini okuyan bir deha o bunu söylüyor. Ve Amerika Avrupa'nın bu kendi içinde ürettiği yıkıcı güçle tarumar olması, Rusya'nın sonra Avrupa'yı ortadan ikiye bölmesi durumuyla Amerika buraya geliyor. Onları koruyor, kolluyor. Ve dolayısıyla artık dünya düzeni olarak Batı'da Amerika Birleşik Devletleri var. 45'lerde Yalta Konferansı yapılıyor. Dünya düzeni bu defa ikiye ayrılıyor. Berlin Duvarı'nın yapılması, dünyanın ikiye bölünmesi, dünyanın iki düzene ayrışması demek. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, diğeri de Sovyetler Birliği. Bakın, Sovyetler Birliği de burada işte Yalta Konferansı'nda Roosevelt, Churchill ve Stalin bir araya geliyorlar ve buna karar veriyorlar. Şimdi bu yeni dünya düzeninde biz ne olduk? Yani Orta Doğu ne oldu? Osmanlı ne oldu? İslam dünyası ne oldu? Bu da önemli bir şey. Bizi maalesef parçaladılar. 32 devlete böldüler. Bahsettiğimiz Fransız ve İngilizlerin yaptığı anlaşmalarla Osmanlı'nın topraklarına çekirgeler gibi hücum ettiler. Üzerine çullandılar ve yerine birçok devletler kuruldu. Yani uzun süre tabii bu devletleri 45'lere kadar sömürmeye devam ettiler. Biz milli mücadeleyi verdik. Biz milli mücadele sonucunda bağımsızlığımızı kazandık ama bizimle beraber Anadolu'yu ancak kurtarabildik. Öte yandan mesela Suriye, Irak falan 40'lara kadar devam ediyor bu sömürge ilişkileri. Ve uzun süre devam ediyor ve o arkasında Mısır vesaire bu bölgelerde bir de Körfez tarafı var. Körfez tarafında Suudi Arabistan ortaya çıkıyor. Vehhabilik temelinde Suud ailesiyle birlikte yeni Körfez'de bir dinamizmle İngilizlerin desteğiyle bir siyasi yapı kuruluyor.
Ve petrol üzerine kurulan.
38'de de petrolle izdivaca giriyor bu.
Bir devlet, evet.
Bir devlet oluyor.
Yoksa şey gücü değil. Yani esas siyasi, hiçbir tarihsel bir güç söz konusu
yani,
değil.
Değil. Bu devletlerin hepsi bir biçimde bakın Irak, Ürdün, ondan sonra Suriye, Mısır bunların hepsi askeri diktatörlükler olarak kuruluyor. Ve bu askerler başlangıçta Osmanlı İttihat Terakki sistemi içinde yetişirken daha sonra o bölgeleri işgal eden Fransızların ve İngilizlerin okullarından onların bölgeye atadıkları valilerin dizayn ettiği okullarda yetişiyorlar.
Onların rahleyi tedrisinden.
Ve Arap nasyonel milliyetçiliğini başlatanlar da bunlardır. Yani bunlar işte o özellikle Arap gayrimüslimlerin öncülük ettiği okullardan birisi de Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'dir. Ve yurt dışında İngilizlerin kurduğu ve götürüp işte İngiliz ordusundan biraz esinlensinler ama bize örnek alsınlar diyerek yetiştirdiği askerler var. Bunlar geliyorlar ve bu yeni Orta Doğu düzenini İngilizler ve Fransızlar kuruyor. Yani bu daha bir alt düzen, daha bölgesel bir düzen, bir dünya düzeni değil. Dünya düzeninin bekçiliğini yapacak devletçikler burada kuruluyor. Figürler. Osmanlı yerine figürler kuruluyor burada. Bunlar bölgenin halkıyla da tam bütünleşmedikleri için hala ne olduklarına karar veremeyen, kendilerini tanımlama da zorluk çeken, kimlik bunalımı yaşayan siyasi yapılardır. Ve o nedenle bugün hala çatışmalar devam ediyor. Şimdi 45'lerden sonra 1990'lara kadar dünyada iki düzen var. İki dünya düzeni var. Bir tane Amerika Birleşik Devletleri, diğeri Sovyetler Birliği. Bu ikisi dünya yüzünün ağaları, ağabeyleri. Bunlar karar veriyorlar. Diğerleri ise bunların bölgesel bekçiliğini yapıyor. Yani açık ve net bu. Fakat 89'da küreselleşme ile birlikte büyük bir değişim oluyor. Yani toplumlar, devletler, düzenler hep aynı kalmıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de diyor, her kavmin bir eceli var. Her şeyin eceli var. Düzenlerin de eceli var. İnsanların eceli olduğu gibi. Ve çok enteresandır. Bu düzenin yıkılmasını insan göremiyor. Yani bizim gençliğimizi düşünün. Biz hatırlayabiliriz. Bu Sovyetler Birliği ve Amerika'nın iki düzen olarak dünyada varoluşunu hep sonsuz diye algılıyorduk, değil mi?
Evet.
Hiçbir gün gelip yıkılacağını tahmin edebiliyor muyduk? Yani mesela 82'de, 83'te böyle bir idrakimiz var mıydı?
Yoktu.
Yani bir de olimpiyatlar yapılıyordu. Spor müsabakaları. Bu olimpiyatlarda bir Ruslar vardı.
Bir de Amerikalılar.
Bir de Amerikalılar vardı.
Filmler bile öyleydi hocam.
Filmler bile öyleydi.
Boks filmleri vardı. Orada bile işte bir değil Amerikalı mi? Bir de Rus boksör.
Ya Rocky bu değil
evet,
mi yani?
Evet.
Bakın. Rocky'nin yeni maç şeyleri yaparlardı. Böyle yapılmaz.
Evet.
Yani
Rambo
sonraki
filmleri de öyleydi.
Ama Rambo'da, Rocky'de ilk versiyonları tamamıyla bu dediğimiz iki dünya düzeninin,
evet,
iki birey üzerinde, iki spor müsabakası üzerindeki yansımasılarıydı.
Hocam ben şöyle bir şeyi de hatırlıyorum. Ortaokul ve lise kitaplarında bu Türk Cumhuriyetleri bile işlenmiyordu Türkiye'de.
Yoktu yani
Sovyet
sanki.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
değil
adı
mi
altında ne Azerbaycan'dan, ne Kazakistan'dan, ne Kırgızistan'dan, Tacikistan'dan, Özbekistan'dan hiç bahsedilmezdi.
Hiç.
Biz onları sonradan öğrendik yani. Burada
yani çok
böyle ülkeler varmış
çok
diye.
Çok az diyelim ülkücüler Türk milliyetçileri,
evet,
bahsederdi.
Evet.
Onlar da marjinal kalırdı.
Onlar da Büyük Turan emeliyle
Büyük Turan
bahsederlerdi
diyorlardı. Yani yine sağ olsunlar, onlar unutmamışlar yani, en azından o da önemli. Ama Türkiye'nin genel toplumsal dünyasında ya Orta Asya'da hiç Türk mürk yok yani.
Evet.
Hiç böyle bir şey yok.
Tamam, Ruslardan
müteşekkil. Türklerin büyük bir nüfusu halbuki orada, değil mi?
Evet.
Ama yokmuş gibi davranıyorduk. Çünkü biz o zaman bu iki dünya düzeninden Amerika'nın uydusu olan bir ülkeydik. Dünyaya da oradan bakıyorduk.
Komünizmden de korkuyorduk.
Komünizmden de korkuyorduk sürekli ve buna göre tavırlar, idraklar ve içindeydik biz. Şimdi hiç beklenmedik biçimde, yani o yazımdan da bahsettim fakat burayla ilgili, 19 yaşında daha yüzünde sivilceler bitmemiş, ondan sonra
ergenler,
ergen bir tane genç, basit, küçük, iki pırpırlı uçağıyla Almanya'dan kalkıyor, dolaşıyor ve sonra hepimizin
bu yani. Yap,
evet. Yani 19 yaşında acemi bir pilot yani bu. Genç, ergen bir delikanlı diye.
Evet.
Kalkıyor ve o kimsenin gidemeyeceği, kuşun uçamayacağı diye tahayyül ettiği Kızıl Meydan'ın ortasına iniyor. Yani bu bence takdir-i ilahi yani, hakikaten. Hepimizin zihninde sonsuz diye gördüğü ve kesinlikle bu duvarların aşılamayacağı diye düşündüğü, Rus casuslarının çok büyük varlıklar olduğu diye tahayyül ettiği o dünyayı 19 yaşında acemi ve kötü bir küçük uçakla gitti ve bütün bu tahayyülü yerle bir etti. Aslında dünya, yani 1989'daki Berlin duvarından önce bu olay önemlidir. Bu olay üzerinde yeterince durmuyoruz. O genç burayı yerle bir etti zaten. Zihnimizi değiştirdi. Aa ya, yıkılabilir bu. Komünizm de çok büyük bir şey değilmiş. Sovyetler de hep devam etmezmiş. Rus casusları da çok büyük değilmiş. Bunu düşündüğümüz zaman zihnimiz artık o kurgudan çıktı. Ve hakikaten 89'da da Berlin duvarı yıkıldı. Ve bu zaman o dönemde 90'larda küreselleşme başladı. Yani uydu teknolojisi çıktı. Artık uydu üzerinden haberleşmeler, arkasında internet, bilgisayar teknolojisi bu dünyaya yeni bir çehre getirdi. Yani sanayi devriminden sonra tarım devrimi, sanayi devrimi ve üçüncü olarak bu uydu teknolojisinin ortaya çıkması. Bu yeni bir dönem hakikaten, yeni bir üretim tarzı. Nitekim bugün en büyük paralar bu üretim tarzından kazanılıyor, değil mi?
Doğru.
Yani Google var, işte bilmem Apple var. Yani bunlar üzerinden daha fazla para kazanılması bu yeni bir üretim tarzı olduğunu gösteriyor. Hala tarım üretim tarzı devam ediyor. Hala sanayi devam ediyor. Fakat bu üçüncü bir üretim tarzı ve yeni bir tarihsel döneme işaret ediyor. Bu dönemde Fukuyama'nın yazdığı kitap önemli. O döneme ışık tutuyor. Oraya ayna oluyor. Diyor ki tarihin sonu. Ne demek tarihin sonu? Yani 45'lerden bu yana Amerika Birleşik Devletleri liberal bir dünyaydı. Sovyetler Birliği planlamacı, komünisti. İkisi arasında çatışma ve rekabet devam ediyordu.
Amerika kazandı.
Amerika kazandı. Sovyetler yenildi. Liberal dünya kazandı. Dolayısıyla tarih sona erdi. Artık insan hakları var, hukuk devleti var, demokrasi var. Herkes de buna doğru gitmek için yanıp tutuşuyor. Herkes de bunları dinlendiriyor.
Fukuyama'nın iddiası şuydu değil mi hocam? Yani insanlığın ulaşabileceği en iyi sisteme ulaştık.
Evet, artık ulaştık.
Ekmel, mükemmel bir sistemimiz var.
Var.
Yani dolayısıyla bu sonuna kadar gidecek.
Artık,
kıyamete
evet.
Kadar.
Yani bu son budur. Tarihin sonu budur.
Evet.
Yani Hegel'in o evrim ya ilerlemeci yaklaşımdan hareket ediyor. Ondan ilham alıyor. Hegel'e göre insanlar ilerleyerek özgürlüğe ulaşacaklar. Bu da diyor ki evet, insanlar artık
ilerledi sonuna geldi.
Özgürlüğe ulaştı. Yani bak, insan hakları, Rusya'da insan hakları demokrasi diyor. Müslüman ülkelerde diyor, herkes diyor. Bu tarihin sonudur artık. Hiçbir şey liberal demokrasi karşısında duramadı.
Evet.
Liberal demokrasi dünyada zafer elde etti. Tarihin sonu oldu. Bundan sonra aranacak bir şey yok. Yani Marx nasıl ilkel komünal toplumdan ilerleyen son aşama yine komünal topluma, sosyalist komünal topluma ulaşmayı söylüyorsa, tarih orada sona erecek diyorsa, Fukuyama da tarihin sonunu burada gördü.
Evet.
Bize göre de tarihin sonu cemiyet-i kamile varmakla gerçekleşebilir. Şimdi bu bir yönüyle tabii Mehdi toplum arayışının seküler olarak ifadesidir. Liberal teoriyle ifadesidir yani. Böyle de okumak mümkün. Fakat öte yandan bu kadar olay basit de değil. Yani baskılarla, diktatörlüklerle, dünya düzenleriyle bir sistem sunulmuştu. Bu sistem gitti, yerine bir tek sistem olacağı söylendi. Çoğulculuğa yer verecek, katılımcılığa yer verecek, demokrasi olacak, çok kültürlülük olacak dendi. İnsanlarda büyük beklentilere yol açtı. Fakat Fukuyama dedi ki, bu böyle gitmeyecek. Medeniyetler çatışması yaşanacak. Samuel Huntington'da kültür üzerine çalışan, demokrasi üzerine çalışan bir araştırmacıydı, bir düşünürdü. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin strateji merkezlerinde çalışmalarını yürüten birisiydi. Ve o kadar çok kitap yazmasına kadar ilgi görmedi. Ama sonuçta o kadar çok çalışma yapmasaydı da bu tez ortaya çıkmazdı.
Evet, evet.
Adam bir makale yazdı ve dünyada yankı yaptı. Bu boşuna değildi, çünkü dünyada hakikaten çatışmalar kaynıyordu. Ve kısa 92'de bu makale basıldı. Arkasında işte Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla oradaki çatışmalar, düşünün, Azeriler, Türkler ve Ermeniler arasında. Ondan sonra
Çeçenistan
mücadelesi vardı.
Bosna Savaşı vardı
hocam
Avrupa'da.
Balkanlarda vardı. Ondan sonra Afrika'da etnik çatışmalar, Orta Doğu'da Filistin devam ediyordu.
Irak'ın işgali, Irak Savaşı
evet.
sonrasında.
Dolayısıyla hakikaten bir çatışmalar dünyasıyla karşılaştık. Yani dünya düzeninin o ya ciddi baskılar ve kötülükler taşısa da bir düzen sunuyordu. Bu düzen gittiği zaman yerine çatışmalar ve kaoslar ortaya çıktı. İnsanlar yeni bir düzen üretmek konusunda başarısız kaldılar aslında. Bir yönüyle de bunu anlatıyor.
Evet.
Şimdi
hocam ben bir şeyi de sormak istiyorum burada. Hani Çin de devreye girdi.
Evet.
Mesela Çin biz 90'lı yıllarda bile çok adını duymuyorduk bu manada ama son 10 yıldır Çin'de üçüncü bir güç olarak başta Doğu'yu devşiren, hani Rusya ile birlikte Doğu'nun nimetlerini devşiren bir ülke gibi ortaya çıktı.
Evet.
Ama son yıllarda sanki üçüncü bir aktör gibi, hatta zaman zaman Amerika'nın Rusya'dan daha ciddi bir rakip olarak gözüne kestirdiği bir ülke gibi duruyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Şimdi tarihte Çin hiçbir zaman bir dünya düzeni olmadı. Mesela bu dünya ekonomik sistemlerini araştıran, bunun teorisini ortaya koyan önemli bir düşünür var, Wallerstein. Wallerstein diyor ki Çin aslında 15. yüzyılda Avrupa'nın sahip olduğu birçok şeye sahipti ama bunu dünyaya yaymadı. Böyle bir arayışa yönelmedi, bir atılım içine girmedi. Hakikaten öyle. Yani Çin her zaman o bölgede büyük bir devlet ama dünya üzerine bir iddiaya yönelmedi. İlk defa dediğiniz gibi küreselleşme ile birlikte üçüncü bir seçenek olarak dünyada bir iddiaya yöneldi. Dünya düzeninde ben de varım demeye başladı. Ha, Birleşmiş Milletler kompozisyonuna baktığımız zaman orada dünya düzenini temsil eden işte Fransa, işte Rusya,
İngiltere,
ABD,
Rusya, Amerika,
İngiltere Çin. Ve Çin var. Orada duruyor.
Dünya beşten büyüğün beş ülkesi
evet,
bunlar.
Orada dünya düzenini ağa babaları
bunlar.
Bunlar. Beş tane var ama 90'larda daha farklılaştı Çin. Yani Çin hem üretim olarak çok büyük bir atılım içine girdi. Teknolojiler ortaya koydu. Daha fazla üretmeye başladı. O çok nüfusuyla beraber bu ürettiği şeyleri dünya pazarına koydu. Önce başlangıçta kalitesiz ürünler ortaya koyuyordu. Ama şimdi kaliteli olanları da üretmeye başlıyor. Ve dolayısıyla serbest piyasada iddia sahibi olmaya başladı. Çin Komünist Partisi var, tek partiyle yönetiliyor ama serbest piyasaya geçti. Bu hakikaten zor bir şey yani.
Evet.
Hani serbest piyasa genellikle liberal demokrasiye göre çok partili sistem ve demokrasiyle mümkün. Ama Çin'de demokrasi yok, bir parti var ve serbest piyasayı gerçekleştirdi. Büyük bir başarı bu. Kimisi bunu işte Konfüçyanizmle komünizmin sentezlenmesi sonucu, barışması sonucu ortaya çıkan sonuç diye yorumluyor. Bazı ekonomistler öyle görüyor. Fakat Çin sonuçta büyük bir güç olmaya başladı. Bu Amerika'yı rahatsız etti. Çünkü Amerika'nın pazar payına göz dikiyor. Amerika'nın Uzak Asya'daki hegemonyasını etkiliyor. Ve 2000 yılında mesela 2000-2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri Rusya şeyi denemeye başladı. Çin bazı pilotlarıyla, uçaklarıyla, ajan, casus uçaklarıyla Çin üzerinde uçtu ve Çin de bunlara el koydu. Müdahale etti. Ve arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı geri adım atmaya başladı. Kızmak yerine işte biz pilotlarımızın bir an önce çocuklarına kavuşmasını istiyoruz. Çin artık beraber çalışacağımız bir partnerdir gibi ifadeler kullanmaya başladı. Fakat derinden derine bir rekabet ve çatışma da ortaya çıktı. Çin bölgede aynı zamanda işte Amerika'ya sürekli tehditte bulunan Kuzey Kore miydi? Nükleer silah yapıldı.
Evet.
Yani Çin onun üzerinden de kendini ifade ediyor. Doğrudan Amerika'yla karşı karşıya gelmiyor.
Taşeron yani. Olarak kullanıyor.
Onu kullanıyor yani. Ya büyük adamlar doğrudan kendilerini ortaya koymazlar yani. Önce kuklalarını ortaya koyarlar. Bekçilerini gönderirler. Jandarmalığını yapan insanları gönderirler. Ya bir general doğrudan hemen köye gider mi yani? Değil mi yani?
Evet.
Orayı bekleyen önce karakolda işte asubay var. Bilmem yüzbaşı var. Burada da öyle. Aynı tutum var. Çin artık ürettikleriyle, askeri gücüyle, teknolojisiyle, ekonomisiyle hakikaten büyük bir güç. Dünya üzerinde, sadece Uzak Asya'da değil, dünya üzerinde de bir hegemonya oluşturmaya yöneliyor. Mesela Afrika'da ciddi anlamda girişimleri var.
Sudan'a müdahale ediyor, evet, mesela. Sudan'la yani, Sudan krizinde hocam müdahale
yani Çin'in
Suriye ile ilgili rol almak istiyor.
Rol almak istiyor. Yani Çin'in Afrika ile ne ortaklığı olabilir? Tarih ortaklığı yok. Din ortaklığı yok. Mezhep ortaklığı yok. Etnisite ortaklığı yok. Değil mi?
Uzak bir coğrafya.
Uzak bir coğrafya. Tamamıyla bir hegemonya arayışı bu aslında. Aynı şeyi Orta Doğu için de yapıyor. Yani İran Batı'ya petrolünü satamadığı zaman, gazını satamadığı zaman, sıkıştığı zaman Çin'le ilişkiye girmeye başlıyor. Yani bir ara hacdan gelen takkelerimiz vardı. Beyaz, üzerine ne yazıyor? Made in China.
Tayvan ya da.
Değil mi? Tayvan ya da yazıyordu. Ya Orta Doğu piyasasına girmeye başladı.
Evet.
Girmeye başlıyor. Dolayısıyla Çin hakikaten bugün dünya üzerinde artık çok önemli bir güç, bir alternatif. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın baskıcı ve yok edici hegemonyasını dengelemek açısından önemli.
Evet.
Ama öte yandan Çin'in çıplak hegemonya dışında insana sunduğu hiçbir şey yok. Ne bir ahlak sunuyor, ne insani bir şey sunuyor, ne demokrasi sunuyor, ne özgürlükler sunuyor, ne insan hakları sunuyor.
Hatta
hiçbir şey var.
Bunları törpülemek de istiyor.
Bunları da törpülemek istiyor. Dolayısıyla Çin hakikaten dünya için büyük bir tehdittir. Bunu açık ve net görmek gerekiyor. Yani din min diye bir şey yok. Tamamıyla materyalist bunlar.
Evet.
Bir defa yani.
Evet.
Böyle korkunç bir şey. Rusya bile yeniden dinle barışmaya yöneldi. Ortodoksluk üzerinde, değil mi?
Evet.
Yani. Ama Çin din min falan yok. İşte oradaki Türkistanlı Müslümanlara yaptıkları ortada.
Doğu Türkistanlılara.
Doğu Türkistanlılara
yani biz az çok
ortada.
Şeye de alıştık. O iki kutuplu dünyada ne tür kendimizi koruma adına argümanlar geliştireceğimize de alıştık hocam.
Ona alıştık
yani,
evet.
Yani Batı'nın popüler kültürüne, kapitalizmine ya da Rusya'nın komünizmine karşı.
Evet.
Çin'e karşı nasıl bir savunma sistemi kuracağız?
Yok yani.
Dünya da sanki biraz bundan yoksun henüz.
Dünya da burada evet hazırlıksız yakalandı gibi yani.
Evet.
Yakalanıyor gibi. Dolayısıyla ben bunu çok hayırlı bir gelişme görmüyorum yani. Tarihte her zaman Roma'nın bile dünya üzerinde devlet, ya dünya düzeni olmak istediği zaman bütün insanlara yalan da olsa doğru da olsa önerdiği bir takım ahlaki değerler var.
Bir hukuku var yani.
Bir hukuku var. Ama Çin'in hiçbir şeyi yok. Çıplak bir güç var sadece.
Evet, evet. Doğru hocam. Surlar zenginlikleri korur, varlığı emniyete alır, saldırılara, yağmalara ve katliamlara karşı yükselirler diyorsunuz hocam yazınızın giriş kısmında. Ve diyorsunuz ki bundan dolayı yeniden surlar yükseliyor. Dünya düzeninin çöken güvenlik sistemiyle beraber her devlet kendini korumak için yeniden duvarlar inşa ediyor. Mesela Letonya. Rusya üzerinden gelen göçmenleri engellemek için 276 kilometrelik sınıra duvar örmeyi hızlandırıyor. Rusya sınırını tamamen kapatmaya çalışıyor. İlk aşamada 23 kilometre tamamlandı. Estonya'da Rusya ile 100 kilometrelik sınırına duvar inşa edeceğini açıklıyor. Türkiye Suriye sınırında 511 kilometre duvar inşasını tamamladı. 3 metre yüksekliğinde ve 1 metre de tel örgü ve çapı 7 metre olan kule kollar inşa ediyor. Ayrıca İran sınırında da duvarlar yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırına duvar inşa edeceğini açıklamıştı. Hem de bunun parasını Trump,
evet,
Meksika'ya ödeteceğini söylemişti.
Amerika
hocam.
Amerika böyle yapıyor, evet, yani.
Arabistan, yine Arabistan'da, Arabistan ve Irak sınırında duvar inşa edeceğini söylüyor.
Burada belki, evet, şey unuttuk. Mesela İsrail'e gittim ben, gezmiştim.
Evet.
Yani orada yazıda eksik kaldı. İsrail'de çok var duvar.
Çok var.
Yani
evet.
Filistinleri.
Hatta ilk Ya modern dünyada ilk bunu İsrail icat etti hocam.
Evet. İlk yani o Berlin duvarının yıkılmasından sonra ilk defa yeniden duvarları İsrail yükseltti. Hatta bu ölen ve dünyada insan hakları için çalışan Papa vardı, Jean Paul II.
Evet.
O bu konuda İsrail'i uyarmıştı mesela. Buna rağmen İsrail biz bunu yapmaya devam edeceğiz dedi.
Ve hocam İsrail'in duvarı yerleşim yerlerini birbirinden ayırıyor.
Birbirinden ayırıyor.
Yani iki mahalleyi birbirinden ayırıyor. Evet. Halbuki bizim mesela Suriye sınırına çektiğimiz duvar insansız bir alanda devam ediyor.
Evet, aynen.
Kaldı ki biz yine orada mağdur olanları geri içeri alıyoruz. Evet, yani belli yani, kontrol noktalarından içeri alıyoruz. Bir
şey. Türkiye hakikaten bu konuda en şey ülke. Bunu yapma meşruiyetine sahip bir ülke. Çünkü Türkiye oradan PKK'nın, PYD'nin, DAEŞ'in, bunlar bildiğimiz DAEŞ-KPC'nin bütün bunların terörist faaliyetleriyle, taarruzuyla karşı karşıya ve bu sınırlardan Türkiye'ye girmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Türkiye bunu istemediği halde yapmak zorunda kaldı. Çünkü Türkiye hakikaten bu iç savaş ve bu terör kuşatmasıyla karşı karşıya gelmeden önce sınırları kaldırmayı konuşan bir ülkeydi. Devlet de, hükümet de bu siyaseti yüksek sesle dile getiriyordu. Biz de bunu savunuyorduk. Yani fakat süreç böyle devam etmedi ve hükümet de, devlet de bu önlemi almak zorunda kaldı. Şimdi bu sadece Türkiye ile ilgili bir şey değil. Hakikaten dünya düzeninin gittiği yönelimi ortaya koyuyor. Yani birinci bölümde de anlattık. Dünya düzeninin bu gidişatı karşısında biz İslam dünyası, biz Orta Doğu nereye karşılık geliyoruz? Bizim durumumuz ne?
Evet.
Bir iki cümleyle bunu söylemek gerekiyor.
Evet hocam, onu tamamlayalım.
Yani o bahset 45'lerden sonra İslam dünyasının bir kısmında Nasırcılık, Bağızcılık gibi ideolojiler etrafında askeri diktatörlükler kuruldu. Baskı rejimleri kuruldu. Körfez'de de bir takım krallıklar ve hanedanlıklara dayalı, büyük akrabalara dayalı rejimler kuruldu. Bunlar devam etti. Sonra 80'de İran devrimi ortaya çıktı ve mevcut gidişatın memnuniyetsizliğine bir tepki olarak çıktı bu toplum, bu bölgede. Yani zaten Hümeyni'nin en büyük sloganı nedir? La şarkıya, la garbiye. Yani Rusya'nın ve Amerika'nın ortaya koyduğu bölgesel emperyalizme bir tepki olarak ortaya çıktı. Yani burada dünya enerji kaynaklarının %60'ı neredeyse burada, bu ülkeler
faydalanamıyor.
Fukaralık içinde yaşıyor insanlar. İsrail diye bir şey var. Filistinlerin sürekli hayatlarını işte duvarlarla hapishaneye çeviriyor. Filistinleri katlediyor, Müslümanları katlediyor. Ve Avrupalılar sürekli bunları destek vermeye devam ediyorlar. Veya Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası düzen, o beş ağababa bunu destekliyor. Buna karşı insanlar meydan okuyucu bir tavra yöneliyorlar. Siyasi rejimlerden çözüm bekliyorlar. Onlar çözüm ortaya koymayınca onlara karşı ya isyana yöneliyorlar, ya işte İslam devrimi adı altında alternatiflere yöneliyorlar, İslam devleti adı altında. Ve bu tür tepkiler, bu tür durumlar ortaya çıkıyor. İslam toplumları ve Orta Doğu bu dünya düzeniyle ilişkisini bekçilik ve jandarmalık düzeninde sürdürüyor. Maalesef öyle. Yani bu düzenlerin bekçiliğini yapan rejimler var. Halkları da baskı altında tutuyorlar. Zenginliklere de bu dünya düzenlerinin keyiflerince el koymasına, sömürülmesine ortaklık yapıyorlar. Karşılığında da ne alıyorlar? Bu devletlerin, elitleri, aileleri büyük bir zenginlik ve şatafat içinde yaşıyorlar. Yani adam işte bir tane bakıyorsun prensin işte 15-20 milyar dolarlık parası var. Bu paralar da yine İsviçre bankalarında, Amerika Birleşik Devletleri'nin bankalarında veya Londra'daki bankalarda.
Evet.
Yine aslında dünya düzeninin ağababaları yararlanıyor.
Suudluların 750 milyar dolar yani, paraları varmış Amerikan bankalarında.
Yani işte adı Suudluların aslında Suudluların değil. Yani Amerikalılar onu kullanıyor.
Evet.
Bu bizim bölgemizin Osmanlı'nın parçalanmasıyla beraber ne kadar yalnız kaldığını, ne kadar emperyalizmin taarruzu ve müdahaleleri ve pratikleri altında yaşadığını gösteriyor. zenginliklerimizden kendimiz yaralanamıyoruz. Türkiye yaralanamıyor. Ürdün yaralanamıyor. Diğer bir sürü, işte Mısır en fakir ülkelerden birisi, 80 milyon üzerinde fukaralık içinde yaşıyor, yaralanamıyor. Ama dünyanın öbür ucunda olan, gavur olan, ne mezhebiyle, ne diniyle, ne diliyle, ne kavmiyle bizimle hiçbir örtüşmesi olmayan ülkeler gelip el koyuyorlar ve götürüp onlar yaralanıyor. Bu sürdürülebilir bir düzen değil. Burada ancak isyanlar çıkar.
Evet.
Ya bu düzenler kendilerini yenileyerek bu talana son verecekler, bu talanı en aza indirecekler. Bunu tek başına yapamıyorlar, yapamazlar da. Bunun engellenebilmesi için çözüm açıktır. Çözüm de buradaki güçlü devletlerin, işte İran, Türkiye, Arabistan, Mısır, bunların bir araya gelmesidir. Ortak bir güç oluşturmalarıdır. Artı bu halkların taleplerini makul bir biçimde karşılamalarıdır. Filistinlilerin talepleri, efendim işte bu bölgede en çok yaşayan dört halk var zaten, değil mi? Araplar var, Türkler var, Farslar var, Kürtler var. Dört halk var burada,
evet,
yaşayan. Bu halkların nerede yaşarsa yaşasın, ister Türkler Anadolu'da yaşasın, istersen Irak'ta yaşasınlar, temel haklarının, taleplerinin karşılanması lazım. Bu devletler düzeyinde de bunların ortak bir güç oluşturup kendi bölgeleri için bir üst siyasi yapı olarak var olmaları gerekir. Yoksa bu talana ve bu dünya düzeninin müdahalelerine karşı kendilerini koruyamazlar. Koruyamadıkları için de bölgesel düzeyde isyan hareketleri varlıklarını devam eder. Bu isyanlar etnisite üzerinden çıkıyor, mezhepler üzerinden çıkıyor, kabile çatışmaları üzerinden çıkıyor. Birçok alanda bunlar ortaya çıkıyor. Ve bu isyanlar hakikaten çok büyük tahribatlara yol açıyorlar. Sadece devletlerin sistemlerini, bürokrasisini çökertmiyorlar. Aynı zamanda bölgeyi, şehirleri, değil mi? Savaşlar, yıkıntılar, gerilla, evet, faaliyetleri, terörizm. Ondan sonra halkların, toplumların kendilerini güvende hissetmek için orayı terk edip tamamıyla yurtsuz, göçmen haline gelmesi.
Bir sürü enkaz bırakılıyor.
Bir sürü enkaz oluyor. Dolayısıyla şimdi bu isyanları, bu büyük göç dalgalarını engellemek için devletler yeniden duvarları yükseltmeye başladılar. Yani tarih bir yönüyle tekerrür etmiyor ama tarihte bulunan çözümler yeni dönemde yeniden kullanılabiliyor.
Modernize edilerek kullanılıyor.
Modernize edilerek kuruluyor. Hani bir dönem ulus devletler vardı, gümrük duvarları vardı, bilmem ne, onlar işte küreselleşme ve küresel teknolojilerle beraber önemini kaybetti. Devletler kültürel tekel oluşturamıyorlar artık, değil mi?
Evet.
Fakat şimdi öte yandan bu teröristlerin, isyanların, göç dalgalarının fiziki travmalarını engellemek için, zararlarını engellemek için duvarlar örüyorlar. Duvarları yükseltiyorlar. İşte bahsettiğimiz birçok ülkede artık duvarlar gündeme geliyor. Bu aslında Çin'in temsil ettiği, Rusya'nın temsil ettiği, ABD'nin temsil ettiği, Birleşmiş Milletler'de beş devletin temsil ettiği dünya düzeninin yürümediğini gösteriyor. En büyük mesuliyeti buraya aittir. Dünya düzeni yürümediği için bu kadar isyan ortaya çıkıyor. Bu kadar eşitsizlik ortaya çıkıyor.
Devletler
bu kadar
kendini güvende hissetmiyor.
Tabii. Ve üstelik bu isyanlar artık sadece Orta Doğu'da, sen mallarına, mülklerine, enerjilerine el koyuyorsun. İsrail'in katliamlarını destekliyorsun. Ses çıkarmıyorsun. Oradaki insanlar birbirini öldürsün diyemezsin. Böyle olmuyor. Oradan kalkıyor insanlar, geliyor Madrid'de de bomba patlatıyor, Amerika'da da patlatıyor, Londra'da da patlatıyor. Orada masum insanları da katlediyorlar. Oradaki insanlar da zarar görüyor. Bu da ya yazık yani. Büyük bir mesuliyet bu. Hangi din, hangi inanç olursa olsun, sivil insanlar, masum insanlar bunlar. Bu teröristlerin, bu isyancıların böyle dünyanın her yerine saçılan kanları, katliamları var. Sadece Orta Doğu'da olup bitmiyor. Dolayısıyla bu yoksulluklar olduğu zaman, bu yoksulluk sadece Afrika'da, uzakta, gitmesek de görmesek de bizimdir diyemezsiniz. 3-5 kuruş yardım faaliyetleriyle psikolojik rahatlık duyamazsınız. Onlar göçlerle, ölüm pahasına, ne yaparsan yap, istihbaratına da, güvenliğini de, telergülerini de bir biçimde aşıyorlar ve geliyorlar ülkene. kültürleriyle, inançlarıyla, yoksulluklarıyla, gayrimedenilikleriyle o toplumu ne yapıyorlar? Olumsuz yönde etkiliyorlar. Etkileyecekler. Çünkü dünya düzenin adil işlemiyor. Adil çalışmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sık sık gündeme getiriyor. Dünya beşten büyüktür. En işte çözümün en önemli boyutlarından birisi bu. Bu dünya, İslam dünyasının 1 milyar 700 milyonunu Birleşmiş Milletler'de temsil edilmiyor. Orada temsil edilmesi, bunların sorunlarının konuşulması, işte o zaman İsrail katliam yaptığı zaman ona dur denilmesi lazım.
Kınanması lazım.
Kınanması lazım, engellenmesi lazım. Efendim Türkiye'yi terörist grupları destekleyerek kuşatmaya çalıştıkları zaman, Birleşmiş Milletleri bizi temsil eden güç olduğu zaman bunu yapamayacaklar. İşin böyle bir tarafı var ama işin öte tarafı da bizim beş artı bir olarak bizi kabul edebilmeleri için bizim Orta Doğu'da devletler olarak üst bir siyasi güç oluşturmamız lazım. Bunu oluşturduğumuz zaman onlar bizi dikkate alacaklar, bizi görecekler. Biz bunu yapmadığımız müddetçe zelillik içinde, maalesef bu isyanlar içinde yaşamaya mahkum olacağız. Ya bu ümmet bunu hak etmiyor. Ne bu yoksulluğu hak ediyor, ne bu zulümleri hak ediyor. Değil mi?
Evet.
Tarihte şerefli bir çok olay, birçok medeniyet, birçok örnek ortaya koymuş bir ümmet bu yani. Bugün bu haliyle yaşaması insana gerçekten büyük bir acı veriyor yani. Bu Toynbee'nin dediği gibi İslam'ın aslında bu isyanlarla karşı karşıya kalması bütün dünyaya açısından büyük bir kayıp. Çünkü Toynbee'nin dediği gibi aslında İslam dünyaya alkolizmden kurtulmak için, madde bağımlılığından kurtulmak için,
ırkçılıktan kurtulmak için büyük bir alternatif.
Büyük bir alternatif. Ama maalesef İslam'ı bu büyük alternatifliğinden Müslümanların kendisi yararlanamıyor. Kendilerine olan inançları, Batı'ya olan hayranlıkları, Michael Jackson sendromunu yaşıyor yani Müslümanlar maalesef yani. Hani derisini bile değiştirmeye kalkışmak, Müslümanlığından nefret etmek. Bunu yaşıyor. Elitler bunu yaşıyor yani. İslam dünyasının elitleri bunu yaşıyor maalesef. O nedenle bu isyan hareketleri, bu şiddet hareketleri, bu terörizm bütün dünyayı etkiliyor ve dünya düzeninin işemediğini gösteriyor. Bunlara karşı yükseltilen duvarlar ve surlar uzun vadede bir çözüm olamaz. Tam tersine bu devletler kendi hapishaneleri duvarlarını yükseltmiş olurlar.
Evet.
Bu da yeni dünyanın teknolojik sistemine baktığımız zaman bununla bütünleşen çözümler değil bunlar. Çünkü kıtalar arası, toplumlar arası, ülkeler arası milyonlarca insan her gün uçaklarla değil mi sefer yapıyorlar.
Evet.
İnternet üzerinden konuşuyorlar, haberleşiyorlar, paylaşıyorlar, ticaret yapıyorlar, kültürel etkileşim içine giriyorlar.
Hocam geçen hafta bir haber vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum, siz konuşurken aklıma geldi. Michael Jackson sendromu yaşıyor evet. Müslümanlar dediniz. Abu Dhabi'de bir müze açıldı.
Evet.
Louvre Müzesi, Macron açtı hocam.
Berbat bir şey.
Evet
işte
yani.
Berbat yani.
Ve diyor ki Macron açılışta şöyle bir konuşma yaptı. Güzelliğin tapınağı ifadesini kullandı. Müzenin gericiliğe karşı mücadele simge olduğunu değinen Macron, bizim için kültürü, eğitimi ve güzelliği desteklemekten daha acil bir şey yok dedi. Hocam
yazık
Fransa
yani.
İle Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan bu anlaşmaya göre Abu Dhabi'deki müze Louvre ismini kullanmak için 30 yıl boyunca Paris'e 525 milyon dolar ödeyecek.
Vay vay.
Ayrıca Fransa'dan gelecek olan ödünç eserlerin güvenliği için de ek olarak 750 milyon dolarlık bir ödeme yapılacak. Yani 1 milyar 250 milyon dolarlık bir müze yatırımı ve müzede Leonardo da Vinci, Monet, Van Gogh gibi dünya ünlü ressamların eserleri sergilenecek. Yani hocam Abu Dhabi'de Paris inşa etmeye çalışıyoruz biz şu anda yani.
Yani bu korkunç bir şey. Ya bu ruhsal bir köleleşme, Vehhabilik yıllarca geleneksel mirası reddetti, onları yıktı, türbelere bile tahammülü olmadı, değil mi?
Evet.
Ama şimdi bu boşluğu doldurmak için gidip gavurların mirasını taşımaya çalışıyor. Yani üstelik kendisi de üretmiyor yani bakın. Gidiyor Paris'ten alıyor, ödünç alıyor. Yani gavurun
sergiliyor sadece.
Kendi ülkesinde ürettiği bir kültürü, bir imgeyi, bir ruhu sen kendi insanlarına taşımakla onlara ne kadar katkı sağlayabilirsin?
Ve hocam pratik bir faydası da yok. Müze burası yani.
Ya müze tamam ama bir biçimde o müzede insanlar bakacak, örnek alacak, etkilenecek. Öğrenciler gidip resim çizecek, ressamlar, mimarlar vesaire. Ama yani bu o topraklara ait değil.
Evet.
100 yıldır o bölge Vehhabilik üzerinde bütün geleneksel İslami değerleri, sanatları, mimariyi reddettiler, yıktılar değil mi?
Şimdi de batıdan tekrar...
Şimdi gidip gavurunkini alıp taşıyor.
Müze kiralıyorlar. Müze
kiralıyor. Bir ton para veriyor ve onunla bir ruh inşa edebileceğine inanıyor.
Çok acı
bu kadar durum. Ahmaklık olur ancak.
Çok acı bir durum.
Ya çok acı bir durum. Bu kesinlikle ben söyleyeyim yani bu ülkelerin sonunu getirecek yani. Ödünç kültürlerle bir toplum kendi kültürünü kuramaz. Böyle bir şey yok. Çünkü kültür ciddi anlamda acılar yaşayarak, mücadeleler vererek, performans sergileyerek, eğitim alarak, tecrübeler yaşayarak ortaya çıkacak bir şey. Onu alıp ödünç alıp yerine kurduğunuz zaman siz orada ne bileyim yani işte ödünç insanlar işte Fransızlar gibi Araplar yetiştirmeye kalkışırsınız. O artık Arap da olmaz. O ne Müslüman olur ne Arap olur. O affedersin ya demeyelim hadi
kimliksiz
demeyelim.
Kimliksiz olur hocam.
Kimliksiz.
Fransız da olmaz.
Bir varlık olur. Fransız da olmaz.
Evet.
Ya çünkü o Fransız onları birden ortaya koymadı yani.
Evet.
Ya o bir entelektüel temele dayanıyor, bir tarihsel sürece dayanıyor. Yani benimsemediğimiz de olsa.
Evet.
Ama sen onu bedavadan bu işte mantık şu. Param var, onu da alırım diye düşünüyor.
Evet.
O para başlarına büyük bir bela olacak. Kültürü olmayan bir toplum anlamı olmaz. Anlamı olmayan bir toplum sadece kaos ve isyancı yetiştirir.
Evet.
Yani
hocam çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşça kalın.